yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ikinci iş gününde sizlerle buluşmanın güzelliğiyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli ressam Hiba Ayzuk stüdyo konuğumuz olacak. Cer Modern'in sanatçı ikamet programı kapsamında burada yaptığı eserlerin de bulunduğu Koşulsuz Hikayeler sergisi geçtiğimiz hafta açıldı. Sanat çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney telefon hattımızda olacak ve Yeryüzü Doktorları Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Ramazan geleneklerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Elim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Çok renk olan varsın, sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mı yılmazla, inandım aşkla, kaçar mı yılmazla, sen de ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem korktuysak bu defa, beni hep güzel hatırla, gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen ne bileceksin. Susar mı yılmazla, inandım aşkla, kaçar mı yılmazla. Susar mı yılmazla, inandım aşkla, kaçar mı yılmazla. Sen de ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin.
Yes, sir.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Ressam Hiba Ayzuk bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Onun sözlerini sizler için Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevirmek üzere TRT Arapça Masası sorumlumuz mütercim Fatema Alkabir bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hiba Ayzuk bir ressam ve önümüzdeki geçtiğimiz hafta Koşulsuz Hikayeler isimli bir sergi açtı CER Modern'de. Gerçekten çok güzel bir sergi ve yaklaşık 16 Haziran'a kadar bildiğim kadarıyla devam edecek. Hem bu sergiden bahsedeceğiz biraz, hem de biraz onun Türkiye'de olan bu resim yolculuğundan bahsedeceğiz. Biraz kendisini tanımak istiyoruz. Bu günleri nasıl gelindi, Türkiye'de ne kadar zamandır yaşıyor diye hemen soralım Hiba Ayzuk Hanımefendi.
Merhaba, öncelikle. إلي بتركيا سبع سنين عمليا بإسطنبول ست سنين ونص وهلا بأنقرة تقريبا صار لي شهرين ونص.
Merhaba ilk önce. Türkiye'de toplam olarak 7 yıldır bulunmaktayım. 6,5 yıl İstanbul'da, birkaç ayda Ankara'da bulunuyorum.
طلعت من سوريا بال 2012 بنهاية 2011 بالأصل بعدين طلعنا على أربيل مضينا السنة هناك أنا وزوجي من أربيل على إسطنبول مباشرة بنهاية 2012 ومن وقتها لهلا هون.
2011'in sonlarına doğru Suriye'den ayrıldım. Erbil'e gittim. Erbil'de bir yıl kaldım. Erbil'den sonra 2012 yılında da Türkiye'ye geldim. O günden beri de buradayım.
Ne mutlu bize. Hoş geldi, sefa geldi diyoruz.
Biraz teşekkür, hoş bulduk.
Resim çalışmalarından biraz bahsetmek istiyoruz. CER Modern'le nasıl tanıştınız? Nasıl o atölyelerde çalışmaya başladınız?
هي قصة بحبها كتير صراحة. من سنتين تقريبا كان في عنا معرض جماعي بأنقرة. اجينا وتعرفنا على الأستاذ ذهني هون، فصار في تكليف إنه نحنا نيجي نعمل شيء مع جير مودرن، بس ما زبط يعني إنه ما صار. كان نحنا ملتزمين بأشياء بإسطنبول ما قدرنا. بعد سنتين كمان معرض جماعي صار بالمركز الثقافي الفرنسي بأنقرة، فرجع الأستاذ ذهني فتح الموضوع وقررنا إنه أوكي منيجي منجرب هاي التجربة. كانت طبعا هي تجربة على الصعيد الفني كتير كتير أضافت لي شغلات، يعني المكان، العلاقات اللي قدرت أعملها هناك، الناس كتير كتير كانت منيحة لشغلي، لشخصيتي، لكل شيء عم يصير معي حاليا. المعرض اللي عملته كتير أنا ممنونة لهي للشيء اللي صار. يعني
ilk önce 2 yıl önce bir toplu bir sergide bulundum diyor. O zaman CER Modern'le ve Zihni Bey'le tanıştı ama o zamanlar İstanbul'da başka işlerde sorumluluğu olduğu için kendisiyle beraber iş yapmaya fırsatı olmadı. Daha sonra Ankara'da Fransız Kültür Merkezi'nde bir sergide bulundu ve o zamanlar Zihni Bey'le tekrar görüşmüşler ve CER Modern'le işe başlaması o şekilde oldu. CER Modern'in kendisine kattıklarıyla ilgili hem ilişkiler hem de insan ilişkileri, ortam olarak kendisine ve yaptığı işe çok şey kattığını düşünüyor.
CER Modern'de sanatçı ikamet programından biraz dinleyicilerimize bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü bildiğimiz kadarıyla siz bu program vesilesiyle CER Modern'le tanıştınız. Aynen. Ve çalışmalarınızı sürdürdünüz.
هو هاي الفكرة اللي لما طرحها الأستاذ ذهني إنه نحنا نجي يكون في مجال إنه نحنا نشتغل بهذا المكان كإقامة فنية. أنا وزوجي فنانين فبناخدها بحيث إنه يكون فترة يعني نشتغل فيها بهذا المكان وننتج شيء ونعمل مشاركات فنية بالمكان. هي الفكرة. يعني حاليا نحنا هلا عم نشتغل وبآخر يعني بتخيل في سنة راح نضل عم نشتغل هناك، راح نكون مقيمين فنيا بجير مودرن.
Eşimle birlikte geldik tabii buraya, bu CER Modern'in programına. Sayın Zihni Bey'in fikriyle, yani düşüncesiyle. Birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Burada hem üretiyoruz hem de birçok sanat alanında paylaşımlarımız oluyor. Daha bir yıl buradayız. Bakalım bize ne katacak diyor.
Eminiz çok güzel şeyler katacak. Bu arada tabii dinleyicilerimize söylemiş olalım. Hiba Ayzuk'un eşi de ressam aynı. Aynen. Zamanda. Ve yine filmle ilgili çalışmaları da var. Öyle değil mi? Lütfen siz anlatın.
Yani evet.
Bu arada onu da hemen dinleyicilerimize belirteyim. Aslında Hibe Aizgül'ün Türkçesi gerçekten çok güzel. Yayın öncesi çok güzel konuştuk ama sizler hani cümleyi tam doğrudan doğruya eksiksiz anlayın diye biz sağ olsun çevirmenimizden rica ettik çevirmesini. Lütfen anlatın buyurun.
Adnan كمان من 2006 بيشتغل افلام ولما كمان اجينا لهون هي الفكرة انه اول ما اجينا من سنتين على جير مودرن على انقرة عدنان كان مشارك بفيلم انا كنت مشاركة بلوحات وعدنان كان عرض فيلم فهو عن طريق هذا الفيلم الاستاذ الذهني ضل بباله الفيلم كتير حبوا للفيلم وعن طريقه رجعنا احنا صارت كل هاي القصة يعني بس هلا عدنان حاليا عم يشتغل معي بالاتوليه يعني انا وياه عم نشتغل سوا كمان هو هلا حاليا عم يشتغل شيء بلشوا من فترة قبل لسه ما نطلع بسوريا وعنده معرض بآخر السنة.
Eşi Adnan Bey aslında 2006'dan beri bir film yönetmenliği yapıyor. Zaten Cem Modern'le tanışmaları da bu şekilde oldu. O kendisi filmle katılmış. Hibe Hanım da kendi tablolarıyla katılmıştı. Zihni Bey'in aklında kalıp bu şekilde onlara teklifte bulundu birlikte çalışmaları için. Şimdi birlikte atölye çalışmaları yapıyorlar. Ve bu yıl sonunda da kendisinin de bir sergi, eşi Adnan Bey'in de bir sergisi olacağını söylüyor.
Biz bu detayları bilseydik aslında eşinizi de stüdyomuzda ağırlamayı çok arzu ederdik ama inşallah bir başka programda hem Cer Modern'in atölye çalışmalarından detaylı olarak konuşuruz eğer Zihni Bey'in de tabii vakti müsait olursa hem de eşinizle de tanışmış oluruz. Tabii böyle eşler birlikte sanat üretmek gerçekten çok güzel bir şey olsa gerek. Evde nasıl hani Cer Modern atölyelerinde resimleri yapıyorsunuz? Yine evde o resim çalışmaları devam ediyor mu?
نحن بالأصل أخذنا بيت كبير بأنقرة أول ما نقلنا لمشان أنه نكون عم نشتغل خارج البيت وجوه البيت بس لما اشتغلنا لما بلشنا شغل بالجاليري ما عاد حسيت أبداً بحاجة أنه الجاي مودرن عم ياخد كل الوقت والطاقة اللي عندي رح تأشتغل هناك المكان كتير مناسب أنا باخد طاقتي من العالم وهناك دائما عم شوف عالم فبالنسبة إلي أبدا ما في داعي أرجع أشتغل بالبيت يعني عم برجع البيت بس عم شوي ارتاح ولتاني يوم الصبح كون بجير موديل حاليا هيك عم نشتغل يعني بس نحن عنا بالبيت في أتولية عم نشتغل يعني في أتولية بس لسه ما اشتغلت فيها حاليا لأنه يعني ما في داعي حسيت لأنه كل الوقت جير موديل عم ياخده حاليا.
Aslında Ankara'ya ilk geldiğimizde çok büyük bir eve taşındık. Hem ev içinde hem ev dışında çalışmak için ama Cel Modern'de çalışmaya başladığımızda oradaki atölyenin gerçekten çok yeterli olduğunu hem insanlarla iç içe olmam hem de oradaki çalışmalarım için çok yeterli olduğunu hissediyorum. Bütün zamanımı alıyor. Eve geldiğimde sadece dinlenip ertesi sabah Cel Modern'e geri dönmek için kullanıyorum. Tabii ama evimizde hala bir atölyemiz duruyor. Hala kullanamadık diye.
Evet, Cer Modern fazlasıyla 70 anladığım kadarıyla. Biraz resimlerinizden bahsedelim dinleyicilerimize. Daha çok neler resmediyorsunuz? Hani gördüklerinizde izleyenleri neyi bulmaya itiyorsunuz?
عم بشتغل أنا عن الإنسان. أنا بلشت مشروعي بال 2009 والمشروع عم يتطور لحد هلا. كتير كان يعني بالمعرض نفسه حاليا في قسمين في شيء له علاقة بالوجوه في شيء له علاقة بالإنسان بشكل عام بجسم الإنسان بفيجر كامل هلا مشروعي اللي عم بشتغل عليه السرير اللي عرضته له علاقة بالإنسان الإنسان اللي أنا بشوفه إنه أو ممكن يكون هو بخيالي بس أنا عم حاول طالعه على الواقع اللي هو الواقع الخاص فيه الإنسان الموازي لحياتنا الإنسان اللي عايش على الهامش الإنسان اللي طلع قرر إنه يترك هاي الحياة وطلع يعيش حياته بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة عايش ما عنده أي شيء بالحياة ما في شيء ملزم فيه هو حر بكامل إرادته وقراراته كتير كتير واضحة لهيك وقته دائما بيخصصوا للعلاقات كتير يعني الشخصيات اللي عم بشتغل فيها كتير بتهتم بالعلاقات معظم الرسمات اللوحات اللي كنت عم بشتغل أنا فيها شخصين دليل إنه العلاقات بالفعل كتير كتير مهمة يعني الشيء اللي عم يصير حوالنا بالكون مو بس بسوريا بالكون بشكل عام الإنسان كتير عم يفقد إنسانيته بكتير مطارح فأنا عم حاول مثل كأنه اخترع واقع تاني هو بمخي موجود إنه الإنسان لسه قادر يكون منيح يعني، ونحن دائما بنركز على الشغلات البشعة. فأنا دائما شخصياتي هي قريبة جدا على الإنسان الحقيقي، بس بنفس الوقت في كتير تفاصيل ما بيفكر فيها، كتير حر وكتير شخص مرتاح مع حاله.
2009'da başladığım projemde daha çok insan üzerine çalışmalar yaptım. Bir serimde sadece yüzler, diğer serimde de insan figürü kullandım. İnsanı benim hayalimde nasıl görüyorsam, paralel hayatlarını, değişik hayatlar yaşayanları, daha çok özgür insanlar, daha çok yapmalarını, yapmak istediklerini yapabilen insanların hayatlarını çizmeye çalışıyorum diyor. Genelde çizimlerimde tek kişi değil iki kişi kullanıyorum dedi. Bu çizimlerinde de etrafını nasıl gördüğünü, o insanların etrafını nasıl gördüğünü, insanlar genelde kötü bir şekilde lanse ediliyor ama ben bu insanın daha iyi bir insan olabileceğini göstererek çizmeye çalışıyorum. Daha özgür, daha kendine güvenen bir insan portreleri çizmeye çalışıyorum diyor.
O ikili varlığı da sanıyorum ilişki anlamında mı görüyor? Bilmiyorum, kadın erkek ilişkisi olarak mı, arkadaşlık ilişkisi olarak mı, nasıl düşünüyor?
Yani ana ma rakazt abadan şu el yani el cins تبع الاشخاص اللي عم بشتغل فيها. هن ابعد ما يمكن عن انه انا احدد انه هي مرأة ولا رجل. عم بشتغل على الانسان بشكل عام، وبتخيل نحن لما نكون نساء او رجال لما نيجي على الانسانية ما بنختلف، المفروض ما نكون بنختلف. فهيك
daha çok cinsiyetsiz resimleri çizmeye çalışıyorum. Yani hani bakıldığında insana cinsiyetinin belli olmadığını yapmaya çalışıyorum diyor. Çünkü insana geldiğinde insanlıkla ilgili cinsiyetin çok önemli olmadığını düşünüyorum ve daha çok insanlığı lanse etmeye çalıştığı için.
Daha çok duygu bazında anladığım kadarıyla, yani hissiyat anlamında o duygusallığı resme aktarmaya çalışıyorsunuz, öyle mi?
Aynı bir şey, evet.
Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi hem Suriye'de resimler çizdiniz bulunduğunuz zamanlarda ya da yaptığınız sonrasında Erbil'de ve sonrasında da Türkiye'de. Farklı ülkelerde resim yapmanın o duygusallığa bir katkıda farklılığı oluyor mu? O ülkenin insanı örneğin değiştiği için ya da o insanlığın hani hep portreleri çizdiğinizden bahsettiniz ya, yüzlerdeki o farklılık veya ruhlardaki farklılık ya da aynılık. O farklılığı nasıl ifade ediyorsunuz resimlerde?
Hala kauni am bishtagil al insan min el bidaye fa al insan wen ma kan huwa shi mawjud wen ma am bitla wen ma am kun am shufo yani shi ilu alaqa lama kunt bi Suriya masalan nafs al alam shiftum bi Erbil nafs al alam shiftum bi Turkiya بس لما بلشت المشروع بسوريا كنت عم بشتغل على الغربة الذاتية، كنت عم بشتغل بس بورتري والغربة الذاتية وأنا بسوريا اشتغلتها، شيء له علاقة عن الإنسان اللي نوعا ما مزدوج خلينا نقول، الحدا اللي بيفكر أو الحدا اللي ما نو قدران يتواصل مع نفسه، هذا الشيء اللي اشتغلته إنه الوش هو يعني أكتر شيء ممكن نحن يعبر لنا عن مشاعرنا. أنا لما بتتعرف على حدا جديد من وشه ممكن أعرف شو يعني أخذ طاقة معينة يعني.
Buraya kadar çevirelim, sonra devam edelim.
Tamam. Daha çok insanı olduğu gibi çizmeye çalıştı. Evet, Suriye, Erbil ve Türkiye'de ilk zamanlar, ilk projesine başladığında daha çok portre çiziyordu ve portrelerin yansıttığı içsel, kişisel gurbetti. Yani mesela bir insanın kendi kişiliğinin ayrışmasıyla ilgili portreler çiziyordu. İnsanın kendisiyle nasıl iletişimde olamamasını anlatıyordu. O zamanlar daha çok yüzden çalışmalar yaptığı için bu yüzün duyguları nasıl yansıttığını anlatan portreler çiziyordu. Çünkü insanın yüzü içindeki duyguları güzel aktarıyor. Mesela birisiyle tanıştığımda diyor, o insanın bana karşı olan duygularını hemen anlayabiliyorum.
Yüzünden anlıyor. Evet. Hmm. Devam edin lütfen.
بعدين لما طلعت من سوريا كنت انا عم بشتغل بالمشروع هذا بسوريا عم بشتغل حفر جرافيك. طلعت من سوريا اشتغلته بالأكريليك، اشتغلته على لوحات بأربيل، وكان أول معرض فردي إلي بأربيل بهدول الوجوه. هلا صرت انه انا كنت عم بشتغل على الغربه الذاتيه، وكنت اول مره بعيش الغربه الحقيقيه، غربه الوطن. فالقصص صارت هيك تفوت ببعضها، وصرت احس بطريقه او باخرى عم برسم حالي والناس اللي بتشبهني بهي المجتمع، بهذا المجتمع. وبعدها باسطنبول انتقلت لشيء تاني تماما.
İlk yaptığım portreler daha çok grafik şeklinde yapıyordum diyor. Daha sonra Erbil'de bunu akrelik boyayla tablo üzerine çizip öyle bir şekilde öyle bir sergi yaptım. Tabii dışarıya çıktığımda, Suriye dışına çıktığımda ilk kez gurbetle tanıştım. Bu şekilde de hem kendimi hem de etrafımda benim gerçeğimle aynı gerçeği yaşayan insanları çizmeye başladım.
Evet.
İstanbul'da değişti tabii hikayemiz diyor.
İstanbul'da çok merak ediyoruz ama biz de süremizin sonuna geldik. Sizinle olan bölümünün son olarak Koşulsuz Hikayeler sergisinde neler var? Dinleyicilerimiz, daha doğrusu bu sergiyi görmek isteyenler olursa nelerle karşılaşacaklar? Nasıldır, resimlerle karşılaşacaklar? Ondan bahsedelim, sonrasında uğurlayalım sizi.
بهذا المعرض في الجزئين اللي كنت عم بحكي عنهم، في قسم من الوجوه وفي قسم من الشغل الجديد اللي عم بشتغله اللي هو له علاقة بالإنسان. في حوالي 60 عمل، وفي عملين كمان حفر على الخشب، وموجود حاليا بجاي مودرن ل16 حزيران، وأنا يعني موجودة بالمكان كمان عم بشتغل بالأتوليه اللي قرب اللي جنب الجاليري.
Şu anda sergide iki bölüm de var anlattığım, hem yüzler portreler hem de yeni yaptığım insan çalışmaları var. Şu anda galeride 60 tane tablomuz var diyor ve iki tane de tahta üzerinde çizilmiş grafikler var. 16 Haziran'a kadar oradayız diyor ve kendisi de Cermodern'deki atölyede çalışmalarında devam ediyor.
Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Evet, son olarak Türkçe cümleyi de yani almış olalım. Ağzınıza sağlık. Emeğinize, resimlerinize, kaleminize sağlık. Eminim çok çok, çok güzel bir sergidir. Buradan da dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. 16 Haziran'a kadar Cermodern'de Koşulsuz Hikayeler başlıklı sergiyi, Hiba Aizuk'un resimlerini izleyebilirsiniz. Kendisine de katıldığı için programımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, ressam Hiba Aizuk stüdyo konuğumuzdu ve TRT Arapça Masası sorumlumuz mütercim Fatema Alkabir sağ olsun tercüme etti. Onun aktardıklarını kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hayatın Sesleri de müzikle devam ediyor.
Bir anlık zamandı, o hiç unutulmayan. O bir anlık zamandı, istenmeden yaşanan. Her şeyin bittiği yerde, ölümden beter olan. Düşünüp hatırlandıkça, zaman zaman ağlanan. Hani rüyalar vardı, hiç uyanmak istemez insan. Hani yalanlar vardı, inanasın gelir maziden arta kalan. Sonra gerçeği kor gibi avuçlarsın. Ellerin yanarak, gözlerin dolarak bir başına kalırsın. Ellerin yanarak, gözlerin dolarak bir başına kalırsın. Bırakıp giderler seni hiç acımadan. Bırakıp giderler seni arkaya bakmadan. Sonra her şeye çaresiz alışırsın. Gözündeki yaşı silip yaşamaya çalışırsın. Hatırlar vardır, hiç uyanma istemez insan. Hangi yalanlar vardır, inanasım gelir maziden arta kalan. Sonra gerçeği kor gibi avuçlarsın. Ellerin yanarak, gözlerin dolarak başına kalırsın. Ellerin yanarak, gözlerin dolarak bir başına kalırsın. Ellerin yanarak, gözlerin dolarak bir başına kalırsın.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sağlık hizmetlerine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla kuruldu Yeryüzü Doktorları Derneği ve biz de şimdi bu derneğin, bu önemli derneğin başkanı uzman doktor Yahya Han Güney ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Sayın Güney, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum efendim, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli, çok ulvi bir görev için çalışıyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan bahsetmek istiyoruz dinleyicilerimize ve derneğiniz ne zaman kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu? Lütfen aktarın bize.
Memnuniyetle efendim, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yeryüzü Doktorları Derneği 2003 yılında Türkiye'mizde kuruldu. Aslında daha önceden beri Türkiye'nin sağlık alanında faaliyet gösteren birçok meslek grubundan doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, eczacıların ortak bir inisiyatifiydi. O tarihte tam olarak bir resmi kuruluş gerçekleşti ve dünyanın şu ana kadar 50'den fazla ülkesinde değişik alanlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Özellikle sağlık alanına odaklanmış ve sağlık yardımları yapan bir dernek Yeryüzü Doktorları. Filistin'de, acil kriz durumlarında, Aceh Sumatra'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, Uganda'da, Somali'de birçok ülkede faaliyetler gösterdi. Bizim ülkemizin içerisinde de son dönemde bu özellikle mülteci sağlığıyla ilişkili birçok faaliyetler yapıyor. Umutla, azimle çalışıyoruz. Bizim ülkemizin insanlarının hayır, iyiliklerini o insanlara ulaştırıyoruz. Ve dünyanın problemlerine, adaletsizliklerine bir nevi merhem olmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Evet, Sayın Güney, gönüllü olarak doktorlarımız hep görev yapıyor, öyle değil mi? Biraz bu gönüllülük kavramından da bahseder misiniz?
Tabii ki şöyle, zaten inisiyatifin kendisi gönüllü. Biz de bizi dinleyen herkes gibi kendisine ait bir işi, devlet memuru, özel sektör çalışanı ya da kendi serbest meslek erbabı gibi hayatımızı devam ettiren insanlarız, çocuklarımız, ailelerimizle birlikte. Bunlardan fırsat bularak ekstrasında bir iyi bir niyetle, bir gönüllülükle bu dernek faaliyetleri yapılıyor. Tabii belirli bir aşamaya gelip de hizmetler daha yoğunlaşınca, profesyonelleşince, büyüyünce ister istemez aramızda çalışan arkadaşlarımızı da aldık. Çünkü mesela Yeryüzü Doktorları Derneği'nin dünyanın en sıkıntılı bir coğrafyası olan Yemen'de şu anda 4 tane beslenme sağlığı merkezi var. Toplam 70 küsür insan orada çalışıyor. Derneğin bütün inisiyatifi ve yükü gönüllülerin üzerinde, ama özel projelerde mesela Gazze içerisinde bizim fizik tedavi merkezimiz, mobil sağlık ünitelerimiz var. Orada profesyonel çalışanlarımız var. Onlar da sanki gönüllüymüşçesine çalışıyorlar. Hem gönüllü ekipler ve çalışan arkadaşlar birlikte daha büyük bir sinerji oluşuyor. Mesela Arakan'da, mesela Çat'ta, mülteci kamplarında hep bu şekilde zor durumdaki insanlara, bebeklere, annelere ve sağlık hizmetine ulaşamayan insanlara beraberce koşturuyoruz. Mesela Yeryüzü Doktorları yılda ortalama 5000 katarak ameliyatı yapıyor. Bunun bir kısmını çalıştırdığı hekim arkadaşlara yaptırıyor, bir kısmını da gönüllü hekimlere yaptırıyor. Yani sinerji ve beraberlik her zaman daha başarılı bir sonuca götürüyor bizleri.
Bu çalışma sisteminizi biraz anlatır mısınız? Örneğin karşı taraftan talep gelip siz buradan gönüllü ekibini toplayıp bu şekilde mi oluyor? Ya da hani ne şekilde oluyor, anlatır mısınız?
Şimdi 20 yıllık bir süreç oldu tabii. Yeryüzü Doktorları aşağı yukarı her tip çalışma disiplini denedi. Coğrafyaya göre, ihtiyaca göre dünyanın bir insani yardım, özellikle sağlık yardımıyla ilişkili network ağı var. Ve bizlerin çalıştığımız coğrafyaların bazılarında kendi merkezlerimiz var. Bazılarında birlikte çalıştığımız üniversiteler, kamu kurumları ya da bir takım sivil toplum kuruluşları var. o ülkenin ihtiyacına ve pozisyonuna göre biz veya o ülkenin imkanlarına göre bir model gerçekleştiriyoruz. Esas şeyimiz, temel dinamiğimiz gönüllülük, hayırseverlik ve herhangi bir ücret talep etmeden hizmet verme. Bütün hizmetlerimiz ücretsiz. Bütün Türkiye'den katılan gönüllü arkadaşlarımızın hepsi işlerini, güçlerini, maaşlarını bırakarak buraya katılıyorlar. Sonuçta bu bir sivil toplum kuruluşu, bir gönül işi, bir hayır işi. Arz-ı mübarek Ramazan'da özellikle hepimiz yine tekrar daha yoğun koşturuyoruz. Bir şekilde ülkemizin insanının iyiliklerini, güzelliklerini oralara kadar sağlık olarak ulaştırıyor. Yaralara merhem oluyoruz, şifa oluyoruz.
Ne iyi ediyorsunuz. Peki gönüllü olmak isteyen doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız olursa size nasıl ulaşabilirler?
Tabii bir aktif internet sitemiz var. Artık telefon numaramız var. Herhangi bir arama motoruna yeryüzü doktorları yazarlarsa ya da yyd.org.tr yazılırsa direkt sitemiz çıkıyor. Orada gönüllüler, bağışçılar, yardım yapmak, katkı vermek isteyen insanlarla ilgili çok ayrıntılı ve basit bir şematik yolla bize yardımcı olabilirler. En kolayı ama 6612'ye bir mesaj gönderirler. Bilsinler ki o mutlaka bir muhtaç sahibinin kursağından ekmek olarak geçiyor ya da bir hastanın iyileşmesi için ilaç oluyor, muayene oluyor, ameliyat oluyor. 6612. Sağlık yazsınlar, 6612'ye göndersinler. O mutlaka bir iyilik
bir
olarak
görecektir. Bir şekilde ulaşır diyorsunuz. Peki kampanyalarınız da gerçekleşiyor, projeleriniz gerçekleşiyor. Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
Tabii ki memnuniyetle. Şöyle, şimdi 50'den fazla ülkede birçoğunda defalarca çalışınca ve uzun süreli özellikle mülteciler, savaşlar, kıtlıklar ve benzer depremlerle ilişkili çalışınca bazı sosyal gruplarda daha kırılgan, daha ihtiyacı yüksek ve daha küçük dokunuşlarla büyük farklar yapıldığını gördük. Bunlar özellikle 5 yaş altı çocuklar, anneler, gebeler gibi ve özellikle son dönemde savaş bölgelerinde ve mülteciliğin olduğu yerlerde beslenme sağlığı merkezleriyle ilişkili çalışmalar yaptık. Bu çalışmamızı UNICEF'le birlikte yapıyoruz. Şu an işte biraz önce bahsettiğim gibi Yemen'de 5 merkezimiz, Çat, Sido'da merkezimiz var. Daha önce Suriye içerisinde açtık, Nijer'de açtık, Somali'de açtık, kapattık. Herhangi bir yerde böyle bir ihtiyaç olduğunda hekimler, beslenme uzmanlarıyla birlikte gelişme geriliği olan çocuklar ve annelerle ilişkili hem tıbbi takiplerini yapıyoruz hem de onlara nitelikli tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Böyle binlerce tedavi yaptık. Bunun hem maliyeti çok yüksek hem de uzun erimli bir çalışma. Bir sefer bir ihtiyaç sahibinin önüne bir kumanya bırakmak gibi değil. Aynı çocuğu defalarca çağırıyorsunuz, muayeneler yapılıyor, ihtiyaçları belirleniyor, vitaminleri, mineralleri bakılıyor, hastalıkları tedavi ediliyor, düzenli bir şekilde takip ediliyor. Olmazsa evi ziyarete gidiliyor, sosyal çalışmayla ev şartları düzenleniyor. Bu şekilde kapasite oluşturan, sürdürülebilir, uzun erimli çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz.
Ekonomik destek konusunda bağışlarla da yine yürüyen tabii bir sivil toplum kuruluşu olduğunuz için o konuda da lütfen bilgilendirir misiniz dinleyicilerimizi?
Memnuniyetle. Şöyle, son dönem bunun için Hayat Çok Ucuz diye bir kampanya yaptık. Hayat çok ucuz gerçekten. 280 liralık bir yardımla, 280 liralık bir ödemeyle ve bağışla dünyanın birçok yerindeki zor durumda olan bu beslenme sağlığındaki küçük çocuklara, bebelere yardım ulaştırılabilir. Hayat çok ucuz ve biz 280 lirayla her bir 10 saniyede bir çocuğun öldüğü bu dünyada bir tane çocuğu en azından kurtarıyoruz.
Evet,
bu anlamda bütün dinleyicilerden destek bekleriz.
Tam da Ramazan ayındayız. Zekat ve fitreler de aslında yeryüzüne şifa olarak ulaştırılabilir size. İsterseniz onun duyurusunu da yapalım.
Çok teşekkürler.
Dünyadaki milyonlarca ihtiyaç sahibine yardımlarınızı ulaştırıyorsunuz, dertlere çare oluyorsunuz. Son olarak yine sağlık çalışanlarımıza bir çare olması anlamında her alandaki sağlık çalışanı size başvurabilir, öyle değil mi? Doktorlar, hemşireler ya da siz lütfen branşlarını söyleyin.
Her branştan sağlık çalışanı başvurabilir. Artı olarak sağlık çalışanı olmayan normal diğer meslek grubundan insanlar da bizim bağışçımız, gönüllümüz, savunucumuz olabilirler. Çünkü bir sivil toplum kuruluşu ne kadar katılımcılık olursa o kadar güçlüdür. Aynı zamanda o insanların fikirleri, görüşleri, arzuları da bizi doğru yöne yöneltecektir. Ve böylece hareket daha büyüyerek daha güzel bir dünyaya doğru bizi götürecek. Sizin desteğiniz de bizim için bu anlamda çok değerli.
Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve biz de aynı zamanda TRT ailesi olarak bu ulvi göreve küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim.
Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamayı amaçlıyor Yeryüzü Doktorları. Onlara yine internet sitesi üzerinden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün değerli hocamla Ramazan geleneklerini konuşacağız. Evet. Hangisiyle başlasak?
Yani aslında Ramazan deyince tabii İslam dünyasına ait bir ay. Ama biz bir şekilde birçok şeyi olduğu gibi bunu da biraz kendimize özgü hale getirmişiz. Yani bir Ramazan medeniyeti yaratmış Osmanlı. O yüzden belki başka ülkelerde bu kadar uygulanmayan, uygulansa bile bu kadar ya da tamamen bize özgü bir takım gelenekler yüzyıllar içerisinde gelişmiş. Biraz belki onlardan bahsetmek o anlamda. Mesela Ramazan deyince belki çoğumuzun aklına eskiden Ramazanlar deyince mahya kültürü geliyor. Çünkü gerçekten bu bir kültür. Sadece işte camide ışıklandırma için kullanılan bir şey değil. O Ramazan'la birlikte gelen veya işte özel gecelerde yapılan ama özellikle de Ramazan'da daha fazla öne çıkan. Çünkü Ramazan daha önce de bahsettik. İnsanların dikkat etmesi gereken, davranışlarına dikkat etmesi gereken aslında bizi terbiye etmeye yönelik bir ay. O yüzden o terbiye etme işini biraz da bu işte mahyalara da atfetmişler. güzel sözler, o ayın içinde olduğunu hatırlatıcı sözler ya da ifadeler kullanılarak insanları güzelliğe, iyiliğe aslında sevk etmek amaçlanmış. Mahya dediğimiz aslında ışıklı kandiller, yağla yakılan ışıklı kandiller. Tabii bugünkü teknoloji olmadığı için büyük halatlarla camilere asılıyor. Ve en fazla belki İslam dünyasında da bu yapılmakla birlikte en fazla Selahattin camilerinde çifte minare bulunuyor. Ve en fazla çifte minareli cami İstanbul'da olduğu için asılması çok kolay o çifte iki minare arasına. Hmm. Dolayısıyla çok fazla bizde yapılması söz konusu. Yani Ramazan ayı geldiğinde İstanbul'un en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bile gitsek bu özelliği görürüz. Hani işlevi hala aynıdır ama yapılışı, tekniği daha farklıdır. İşte atlas kumaş üzerine önce böyle bir denemesi yapılıyor. Ondan sonra o beğenilirse eğer arkasından kareli büyük kağıtlara çiziliyor yazılacak harfler. Ondan sonra nereden ip sarkıtılacak, neresinden ne kadar uzunlukta ip sarkıtılacak, aralığı ne olacak? Onlar hesaplanıyor ve onlar halatların üzerine dizilerek makaralı bir sistemle iki cami arasına, pardon minare arasına asılıyor ve sık sık da tabii yağının değişmesi gerekiyor. Şimdiki gibi ışık yok, evet. Işık teknolojisi yok ve bayağı ciddi bir zeytinyağı harcandığı söyleniyor mesela o dönemde bunlar için. Bir de sonradan yavaş yavaş mesela bugün belki çok fazla bunu bilmiyor olabiliriz ama hareketli mahyalar çıkıyor. Mesela bütün çocuklar bekliyorlar ki acaba bugün nasıl bir mahya çıkacak? Çünkü çizgi film gibi bir şey eğlence, tabii bir eğlence. Mesela yüzen balıklar gibi. Hmm. Son dönem işte mahyacılarından Abdüllatif Efendi kayıklar, yüzen kayıklar, hareket edebilen işte gemiler, kuleler, böyle balıklar gibi farklı türler yapmış ve hareketli mahya da bence ilginç geleneklerden bir tanesi, evet. Dikkat çekici geleneklerden bir tanesi. İşte özellikle Ramazan'ın ilk başladığı 15 gün Ramazan'ın gelişine ve içeriğine yönelik mahyalar asılırken sonuna doğru artık el firak veya işte elveda, ya Ramazan falan diye daha çok gidişine yönelik üzüntü dile getiren mahyalar var. Mesela yine bir başka adet, daha önce bahsetmiştik, sadaka taşları diye. Sadaka taşlarından bahsettiğimiz için şimdi tekrar ona detaylı girmeyeceğim ama Ramazan'da tabii onların da önemi artıyor.
Evet.
Çünkü özellikle de Ramazan ayında daha çok açları, yoksulları, kimsesizleri anlamamız beklendiği için sadaka taşlarına konulan sadakaların sayısı, daha yardım edenlerin sayısı da artıyor. Aynen bunun gibi zimmem defteri geleneği var mesela. Zimmem defteri dediğimiz zimmetten gelen, zimmetin çoğulu, borç demek. Yani şu zenginler, durumu hali vakti yerinde olan zenginler işte bakkala, manava, kasaba giderek veresiye defteri denilen defteri açtırıyorlar, o zimem defterini. Diyorlar ki işte başından, ortasından, sonundan benim şu kadar bir yardım edeceğim. Yani benim şu kadar param var, yardım etmek istiyorum. Bana borçlu söyle, ben onun borcunu kapatacağım. Dolayısıyla rastgele oradan defterin herhangi bir yerinden borçlu ismini ve işte şu kadar ödendiğini, yani aslına bakarsanız ismini bile söylemiyor. Yani ne o kimin borcunu kime kapattığını biliyor, ne de borcu kapanan kişi kim benim borcumu kapattı diyor, onu biliyor. Diyelim ki işte bugün parasıyla düşünelim mesela 5.000 lira. 5.000 liralık borç kapatıyorum ve diyorum ki silin borçlarını bu kişilerin. Kim derse ne diyeceğiz? Abdullah ödedi dersiniz. Yani Allah'ın bir kulu ödedi dersiniz. O yüzden hani gerçekten veren el, alan elden üstündür. Hem de sağ elin verdiğini sol el görmeyecek dediğimiz için hiç habersiz bir şekilde bunlar yapılıyor. Ve gerçekten çok güzel. Yine bir başka gelenek cerre çıkmak. Burada da medrese öğrencileri hem kendilerini geliştirmek için 3 aylarda Anadolu'nun çeşitli yerlerine giderek hem medresede öğrendiklerini pekiştiriyorlar, hem uygulama yapıyorlar, hem halkın dini bilgileri, ilmi bilgileri konusunda soracakları sorulara cevap veriyorlar oralarda. Hem de işte müezzinlik yapıyorlar, mukabele okuyorlar ve karşılığında halk da onlara yardım ediyor. Aslında cerh dediğimiz de işte bu yardım erzak ya da para yardımları, burs gibi bir şey aslında.
Evet.
Eğitim öğretim anlamında onları desteklemiş oluyorlar. Böylece eğitim öğretimlerini aldıkları paralarla ya da desteklerle daha iyi devam ettirmiş oluyorlar. Hem de yetişmiş oluyorlar halkın içerisinde. Son olarak belki bir de şeyden bahsetmek lazım. İftar sofraları çok meşhur tabii ki. Herkes, özellikle zenginler, kapılarını açık bırakıyorlar. İsteyen istediği gibi gelip o iftar sofralarında yemek yiyor. Diş kirası dediğimiz bir gelenek var. Tamamen hani gerçekten Türklere özgü bir gelenek. İçeriye giriyorsunuz, istediğiniz gibi yiyip içiyorsunuz. Sonra ev sahibi diyor ki benim sevaba girmemi sağladın. Dişlerini yordun bunun için. Teşekkür ederim. Onun için ben sana bir hediye vereceğim. Dolayısıyla gelen kişi sizin kesenizden, sizin hanenizde, sofranızdan yemiş olmasına rağmen o öyle bir zarafet ki, yani siz yoruldunuz, dişlerinizi yordunuz benim için, benim sevap kazanmam için diye böyle keseler içerisinde altın, tesbih, ayna, tabak, böyle küçük küçük hediyeler veriliyor. Bu da mesela gerçekten çok zarif, çok güzel bulduğum bir geleneğimiz. Tabii bu şu anda kaybolmuş durumda ama mesela mahya geleneği hala devam ediyor. Yine böyle tekne orucumuz var mesela. O da hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Çocukların yarım gün tuttuğu. O da mesela çok önemsenirmiş. Çünkü çocukları alıştırmak açısından öğleye kadar hem dayansınlar diye işte iftar yedikler alınırmış. Onlara yeni hediye bir şeyler alınırmış ki devam etsinler. Mesela bu da devam eden geleneklerimizden bir tanesi. Bunları belki diğer başka İslam ülkelerinde görmek pek mümkün değil ama biz gerçekten kendi adetlerimizle, kendi misafirperverliğimizle bir Ramazan medeniyeti yaratmışız Osmanlı'da ve hala da bunun bir kısmını en azından devam ettiriyoruz. Bildiğim kadarıyla Zimem Defteri de bu isimle olmasa da devam ediyor bu anlamda.
Son olarak huzur derslerine de şöyle çok kısa girebilir miyiz?
Huzur dersleri de yani tefsir dersleri aslında, padişahın huzurunda, sarayda yapılan huzur dersleri ve bu huzur derslerinde çeşitli ayetler tefsir ediliyor, onlar konuşuluyor. Şeyhülislam seçiyor kimin konuşacağını bu konuyla ilgili ve çeşitli ayetlerin bazen günlerce süren tefsirleri oluyor. Perşembe ve pazartesileri yapılıyor haftada iki kere. Dolayısıyla Ramazan ayı boyunca 8 kere yapılmış oluyor ve yaklaşık 7 ila 15 kişi katılıyor. Padişah da bunlardan bir tanesi. Ve üst düzey aslında ilmi tartışmalar gerçekleşiyor burada da. Dini ve ilmi tartışmalar gerçekleşiyor. Son işte şeyle, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte bu huzur dersleri de bitiyor Osmanlı'da.
Yine devam edenlerden bahsederken Ramazan davulcularını da atlamayalım.
Evet, Ramazan davulcuları zaten ayrı gerçekten. Yani şu an gerçekten davulcular ne kadar oradaki gibi hizmet görüyor bilemiyorum ama o zaman hem bahşiş topluyorlar bekçiler, mahallelerin bekçileri, hem onların sahura kaldırıyorlar uyanamayanları. Tabii saat kurmak teknolojik olarak çok o tür imkanları yok insanların. Davulcular bence o anlamda hem güvenliği sağlıyorlar hem de sahura kaldırmış oluyorlar insanları. Bahşiş isteğini ayrı manilerle bildiriyorlar. Vermezse ayrı mani söylüyorlar. Verdikten sonra teşekkür için ayrı mani söylüyorlar mesela. Çok güzel gerçekten, keyifli. Evet.
Sırf onu dinlemek için biraz da sahura
kalkılabilir. Hani o bahşiş gelene kadar o davul ve mani devam ediyor.
Evet. Çok teşekkür ederiz değerli hocam, süremizin ben sonuna geldik. Ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Dünden Kalanlar köşemizde Osmanlı'dan ve eski devirlerden günümüze hem ulaşan hem ulaşmayan Ramazan geleneklerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
ve böylelikle
ediyorum.
Programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.